Evet, Remzi Hocam, Gazze'de bir ateşkes süreci var. İmzalandı biliyorsunuz ateşkes.
Evet.
Dün işgalci devlet de bu konuda bir oturum yaptı mecliste ve onlar da bu anlaşmayı imzaladılar ve yürürlüğe girdiği ifade edildi. Ancak soykırımın başından beri birçok ateşkes girişimi oldu biliyorsunuz. Bu süreç neden uzadı? Yani neden o ateşkes anlaşmaları yürürlüğe konamadı veyahut da bugünkü gibi bir pozisyon alamadı? Bunu sormak istiyorum. Bununla beraber Trump'ın özellikle savaşı durdurmak için, İsrail saldırılarını durdurmak için bu kadar ısrarcı olmasının sebebini sormak istiyorum. Yine soruları unutmazsanız eğer, bu ateşkes anlaşması Yahudi varlığı için mi yoksa Gazze'li halkı gözetmek için mi yapıldı? Bunları sormak istiyorum hocam.
Şimdi Kadir, işgalci Yahudi varlığıyla birçok defalar geçmişte, yani Aksa Tufanı'ndan da önce, yani Filistin halkıyla işgalci Yahudi varlığı arasında çatışmalar, savaşlar gerçekleşti ve bunlarla ilgili birçok kez ateşkes anlaşmaları imzalandı. Özellikle 2000 yılından sonra Aksa Tufanı'na kadar yaklaşık 8 civarında bir ateşkes anlaşmasının imzalandığını biz biliyoruz. Bu ateşkes anlaşmalarının hiçbirinde Yahudi varlığı bu anlaşmalara bağlı ve sadık kalmadı. Çünkü Yahudi varlığının karakteri böyledir. O sürekli anlaşmaları ihlal eden, hiçbir zaman verdiği sözde durmayan, ahdine riayet etmeyen bir varlıktır. Cenab-ı Hak Kitab-ı Kerim'inde bize zaten bunu defaatle açıklamıştır. Aksa Tufanı'ndan sonra gelişen 2 yıllık süre içerisinde de yaklaşık 2 tane ateşkes anlaşması, birine insani ara diyorlar, ateşkes anlaşması gibi değilse bile, özellikle 2023 senesinin Kasım ayının sonlarında o esir değişimi falan gibi konular için bir
Evet.
ateşkes yapılmıştı. Ama orada dahi ateşkese riayet etmedi. Ama ondan sonra esas büyük ateşkes anlaşması bu senenin başlarında yapılmıştı biliyorsunuz. İşte efendim 3 parçaya bölünmüştü. 6 taraftalık 3 parça içerisinde bir büyük ateşkes anlaşması, bir savaşın durdurulmasına yönelik bir anlaşma. Birinci 6 haftalık yani 42 günlük neticenin sonucunda İşgalci varlık bu anlaşmaya riayet etmedi, bozdu ve saldırılarına devam etti. Şimdi bu işgalci varlığın orada bu anlaşmaya riayet etmeyi bozması kendi hedeflerini gerçekleştiremiyor olmasıyla ilgili. Yani işgalci varlık bu Gazze Savaşı'nda kendisine 3 hedef tayin etmişti. Birincisi işte efendim Hamas'ı yok etmek, silahsızlandırmak ve tasfiye etmekti. Esirleri kurtarmaktı ve Gazze'yi işgal etmekti 3 hedef olarak. Bu 3 hedefi de gerçekleştirmemişti. Dolayısıyla bir ateşkesin barış anlaşması gibi bir anlaşmaya dönüşmesini bu hedefleri gerçekleştiremediği için kendisi açısından büyük bir yenilgi olarak kabul ediyordu. Ve bu yenilgiyle o savaşı sonlandırmak istemiyordu. Mutlak bir zafer elde ederek bu savaştan çıkmak istiyordu. Evet. Veya onurlu bir geri çekiliş. Kendi halkına da kabul ettirebileceği veya dünyada o süper yenilmez İsrail efsanesi algısına hizmet edecek şekilde
Evet.
bir şey
Algı oluşturmak istemiyor.
oluşturmak istiyordu. Bunu başaramamıştı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da aşırı desteğiyle biliyorsunuz bu senenin başında göreve başladı, o seçildi. Onun da yardım ve destekleriyle, onun da tehditleriyle, onun da işte efendim eğer bu şeye yapmazsanız Hamas'a sizi cehenneme çevireceğim, işte efendim cehennemi yaşatacağım falan gibi tehditleriyle vesaire. Fakat işgalci Yahudi varlığı kendisine Amerika tarafından verilen bütün bu desteğe ve kendisine verilen bu süreye rağmen bu hedeflerini gerçekleştiremedi Kadir. Şimdi bu hedeflerini gerçekleştiremeyince bu süre içerisinde işgalci Yahudi varlığı bu hedefleri gerçekleştirmek için Yusuf'un da dediği gibi sürekli katliam, bombalama ve bütün dünya halklarında o antisemitizmi efendim Yahudi karşıtlığını artırdığı gibi efendim uluslararası sistemin çöktüğünü, iflas ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı medeniyetinin aleyhine yeni bir dünyanın oluşmaya başladığı gibi birçok sonuç üretmeye başladı. Müslüman halkları ayağa kaldırdı. Buradaki bölge rejimleri kendi halklarıyla arasındaki ayrışmadan dolayı buradaki iktidarlar kendileri için bu Yahudi varlığının saldırılarını kendi rejimleri ve bakaları ve iktidarları için bir tehdit olarak görmeye başladılar.
Aslında önemli bir mesele bu söylediğiniz altı çizilmesi gereken bir konu hocam.
Evet. Dolayısıyla hem Yahudi varlığının aleyhine oldu. Hani siz dediniz ki Gazze'li nereye mi yarayacak bu ateşkes? Yani Yahudi varlığı bu düştüğü bataklıktan, kendi aleyhine gelişen bu savaştan çıkmak istiyor. Bir şekilde Yusuf'un dediği gibi onurlu bir geri çekilişle. Aslında bu ateşkes veyahut da bunu niye bu kadar ısrar ettiler? Çünkü burada üç tane şey var. Bir, Yahudi varlığının aleyhine bir gelişme var bütün dünya halklarında ve Müslümanlarda. İkincisi, sömürgeci Batı medeniyeti, dünya düzeni ve uluslararası sistem aleyhine bir gelişme var burada. Ve üçüncüsü de bölgedeki Müslüman halkların başındaki yönetimlerin aleyhine bir gelişme var Kadir. Bu nedenle Trump'ın bu kadar ısrarcı olması bu üç sebebe dayanıyor. Yani bu gelişmeler sürdürülebilir değildir. Devam ederse bu mesele çözülmezse, bir şekilde çözüme kavuşturulmazsa hem bölge rejimleri zarar görecek, hem sömürgeci Batı medeniyeti, uluslararası sistem ve dünya düzeni zarar görmeye devam edecek, hem de işgalci Yahudi varlığı zarar görmeye devam edecek. Bunun için ısrarlı bir şekilde bunun ateşkesin yapılmasını istedi.
Evet, yani özellikle Yahudi varlığı açısından, işgalci açısından birçok olumsuzluk gerçekleştirdi. İşte sizin saymış olduğunuz o üç önemli unsurun Hamas'ın tasfiyesini gerçekleştiremedi. Ve Gazze'de aslında batağa saplandı. Evet. Bir türlü orada bir sonuca ulaşamıyor. Dolayısıyla yapılan anlaşma İsrail için bir can simidi esasında.
Bir mana, tabii bir manada öyle diyebiliriz Kadir.
İkincisi, orada yaşanan katliam uluslararası konjektürde, uluslararası arenada insanların Batı'nın onlara sunmuş olduğu şeylerin yalan olmasını da esasında ortaya çıkardı. Bu da işte Yusuf Hocam'ın dile getirmiş olduğu ulus devletlerin ne kadar başarısız olduklarını, halklarını gözetmediklerini, onları korumadıklarını, verilen vaatlerin ne kadar boş olduklarını da bir göstergesi olduğu esasında bu süreç.
Evet, evet.
Dolayısıyla yapılan anlaşmanın Gazze'li Müslümanları kurtarmaktan daha ziyade İsrail'i o bataklıktan kurtarmaya yarayacak bir anlaşma.
Hem İsrail'i hem bölge rejimlerini hem de uluslararası sistemi ya dünya düzenini kurtarmak için yapılıyor yani.
Evet. Yusuf Hocam.
Müsaade edersen bir iki nokta daha vardı Kadir. Ona da değinmek isteyeyim. Yani belki zamanımız biraz fazla kullanıyoruz.
Evet.
Ama şimdi Trump'ın bu meselede bu kadar acele etmesi ya da 7 Ekim Aksa Tufanı'nın öncesinde bitirmesinin sebebi şu. Bahsettiğim gibi bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu sürdükçe ve devam ettikçe bu hem uluslararası sistemi, Amerika'yı, hem Batı medeniyetini, hem işgalci Yahudi varlığını hem de bölge rejimlerini tehdide dönüşüyor. Bölge rejimlerinin ayakta kalabilmesi için, işgalci Yahudi varlığının ayakta kalabilmesi ve bu sömürgeci Batı'nın liderlik ettiği dünya düzeni ve uluslararası sistemin ayakta kalabilmesi için buna müdahale edilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Aksa Tufanı'nın yıl dönümüyle birlikte bu meselenin daha da artması, tepkilerin, gösterilerin, protestoların artmasından çekindikleri için bunu bir an önce bitirmek istediler. Yani
yapılan anlaşmanın özellikle Gazze Aksa Tufanı ikinci yıl dönümüne denk gelmesi
evet.
Bir tesadüf mü yoksa planlı olarak?
Planlı, yani evet. Acele ettiler. Yani Aksa Tufanı'nın yıl dönümünden önce bunu biz hayata geçirelim. Evet. Çünkü biliyorsunuz insanlar işte efendim sivil gemilerle, filolarla falan hareket etmeye başladılar. Bu konu bitmiyor ve dünyada sürekli canlı bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Canlı bir konu olarak kaldıkça da bu canlı konu işgalci Yahudi varlığını, Batı'yı ve bölge rejimlerini tehdit ediyor. Bu yüzden de böyle bir şey oldu. Bir mesela Bununla ilgili bağlantılı bir şey daha söyleyerek kapatayım. Mesela işgalci adıvarlı anlaşmalarda esirlerin değişimi ve takasında daha önce mesela bu esir değişimi takası gerçekleşmişti biliyorsunuz Hamas tarafından ve Hamas burada bir algı üretmişti, bir güzel reklam yapmıştı öyle diyelim biz ve esirleri değiştirirken büyük bir gövde gösterisi yapmıştı. Şimdi bunlar Hamas'ı bitiriyoruz, yok ediliyoruz falan derken aslında Hamas'ın bitirilemediği, yok edilemediği, aslında Hamas'ın yerinde durduğu ve kaldığı, direnişin devam ettiğini bütün dünyaya göstermişlerdi. Şimdi bu törensiz efendim bu esirlerin değiştirilmesini istiyorlar kesinlikle.
Evet, yani anlaşmanın şartlarından birisi de evet. Değil mi? Esirlerin törensiz olarak değiştirilmesinin talebi var.
Neden Kadir biliyor musun? Çünkü bu törenli olursa Hamas yeniden kendisini ortaya koyacak, gösterecek. Ben ayaktayım, ben güçlüyüm, ben direnişime devam ediyorum diye. Bütün dünyaya yeniden bir mesaj verecek. Bu İsrail'e de bir mesaj oluyor. Yani sen asla hedeflerini gerçekleştiremedin, Hamas'ı yok edemedin. Bak Hamas orada ve ayakta dimdik duruyor. Bunu görmek istemiyor. Yani orada bu direnişin, esir değişiminin ortaya çıkması işgalci Yahudi varlığının hedeflerini gerçekleştiremediği anlamına gelecekti. Bunun için ne yaptı? Kesinlikle esir takasında tören istemedi.
Evet. Bu törenler aslında aynı zamanda arkadaki yeni savaşçıların veyahut da işte mücahitlerin cesaret almasını, geleceğe yaptıkları bu mücadelede nasıl?
Motivasyon
oldu gerçekten. Dolayısıyla bunun da motive olmasını istemiyorlar.
Evet,
bununla tabii, alakalı tabii. Dünya medyasında birçok anti propagandası yapıyor. İşte Gazze ortadan kaldırıldı, mücahitler öldürüldü, şu kadar insan katledildi, şu kadar bina yıkıldı diye olumsuz bir mesaj da veriliyor esasında dünyaya.
Evet.